Ayrım 35.
Sayfa 261. Yöneticilerin siyasette her şeyi bildiklerini söylemeleri, yönetilenleri de benzer bir yürekliğe itmiştir. Onların da daha az tehlikeli olmakla birlikte daha az gülünç olmayan bir ön yargıları vardır. Onlar her insanın bir içgüdüyle siyaset düzeni üzerine doğru görüşler ortaya koymaya yatkın olduğuna inanırlar ve neredeyse her biri kendini bir yasa koyucu gibi görür. Fizikle ve gökbilimle hiçbir ilişkisi olmayan pek çok insanın kendini bu bilimlerde usta sayması gibi, yönetilenler siyaset bilimi üzerine, hatta bu bilimin en soyut ülkeleri üzerine çok şey bildiklerine inanırlar. Auguste Comte bu noktada görüşlerin arzulardan ayrı tutulması gerektiğini düşünür. Filozofa göre toplumsal olayların gidişinden etkilenen her kişinin bir takım siyasal görüşleri olması, özgürlük, barış, iktisadi yaşam, vergi düzeni gibi konular üzerine kafa yorması doğaldır. Ancak bir siyasal görüş arzulardan daha başka bir şeydir. Gene de halkın siyaset üzerine görüşleri sağduyudan uzak değildir. Örneğin Fransa'daki gerici insanların pek azı eski ayrıcalıklı düzenin insanlarıdır. Öyleyse eski kurumların varlığını sürdürmesini çok az insan istemektedir. Bu insanlar daha çok özgürlükten, barıştan ve iktisadi gelişimden yanadır. Eğer bu gerici kitle feodal düzeni istiyorsa bunun nedeni o düzende kendi çıkarlarını bulmasıdır. Siyaset olumlu bir bilim durumuna gelirse ya da geldikçe gerçek siyaset adamlarına siyasetle gerçek anlamda uğraşmak düşecektir. Hekim hekimlikle, gökbilimci gökbilimle nasıl uğraşıyorsa siyasetçi de siyasetle uğraşacaktır. Toplumu yeniden düzenlemek. Auguste Comte 1820'de yazdığı bir başka gençlik yazısında feodal ve din bilimsel düzenin çöküşünü ve sanayi ve bilim düzeyinin yükselişini ele alır ve bu değişimin en belirgin noktası olarak 16. yüzyılı gösterir. Ne olursa olsun iki dizgi arasındaki açık savaş kesin bir biçimde ancak 16. yüzyılda başladı der. Bu yolda Luther ve arkadaşlarının siyaset dünyasındaki büyük etkisini belirtir. Richelieu ve Louis XIV'ün çabalarından söz eder. Bu iki devlet adamını sanatın, bilimin, mesleklerin koruyucuları ve soyluluğun yıkıcıları olarak anar. Bu gelişimde komünlerin belirleyici etkinliği üzerinde durur. Onun bir başka gençlik yazısı Plan de Travaux Scientifique Nécessaire pour Réorganiser la Société'dir. Toplumu yeniden düzenlemek için gerekli bilimsel çalışmalar planı 1822. Filozofa göre halklar ve krallar toplumun yeniden düzenlenmesi sorununu içinden çıkılmaz bir sorun olarak görmüşler. Bu konuda önemli şeyler yapmak istememişlerdir. Kralların görüşünün ve halkın görüşünün yetersiz olması toplumu sarsan korkunç bunalıma son verecek gerçek anlamda organik yeni bir öğretinin gerekli olduğunu kanıtlamıştır. Gerçekte krallar yeni bir şey tasarlamamışlar, yeni durumlar için eski öğretiyi kullanmakla sınırlanmışlardır. Öte yandan bir toplumda iktisadi yapıyı bir çırpıda, birkaç ayda ya da birkaç yılda düzenlemek fikri de yanlıştır. Bir düşten başka bir şey değildir. Bilimde de bu böyledir. Önce yeterince sağlam düzenlenmiş bir kurama göre bir bilim kurulur, sonra bu bilim en genel ilkesini ortaya koyar. Newton, evrensel çekim yasasını bulduktan sonra Avrupa'nın tüm gök bilimcileri gök bilime bu yasadan çıkacak kuruluşu kazandırabilmek için çok büyük çabalar göstererek bir yüzyıl kadar beklemişlerdir. Sanatlarda da durum aynıdır. Hiçbir şey bir çırpıda olmaz. Avrupa'da feodal düzen birdenbire ortaya çıkmış ancak gerçek anlamda kuruluşunu 11. yüzyılda yani ortaya çıkışından 5-6 yüzyıl sonra tamamlamıştır. Toplumun ilerlemesi de aynı gereklere göre olur, aynı hızda gerçekleşir. Öyleyse bir toplumsal düzenleme programını en ince ayrıntılarına kadar çizmek ve bir çırpıda uygulamak olası değildir. Ayrıca eski düzenlerin yeni düzenlere güçlük çıkardığı da bilinir. Yeni düzenin gelişip yerleşmesini feodal ve dinsel düzen engellemiş ya da daha çok yavaşlatmıştır. Bu yüzden bugüne kadar toplumlar büyük toplumsal yeniden düzenleme olayları yaşamamışlardır. Yeniden düzenleme çabaları her zaman kuramsal ve uygulamalı olarak iki yönlü olacaktır. Uygulama çalışmaları her zaman kuramla belirlenecektir. ayrıca toplumsal düzenleme çalışmaları bütün bir toplumu öngörerek gerçekleştirilmelidir. Çünkü ancak genel ve ortak bir eylemin gerçekleştiği yerde toplum vardır. Bir başka durumda bütünsellik söz konusu olamaz, ancak bir araya gelmiş katışmaçlar söz konusu olabilir. İnsan toplumunu hayvan toplumlarından ayıran bu bütünsellik özelliğidir. Bu yazısında şöyle diyor Comte: öte yandan ne kadar kalabalık olursa olsun tek bir birey için olduğu gibi bir toplum içinde yalnızca iki olası etkinlik amacı vardır. Bunlardan biri insan türünün kalanı üzerindeki şiddet eylemi ya da zafer, öbürü doğayı insanın yararına değiştirmek için doğa üzerinde eylemde bulunmak ya da üretimdir. Bu amaçlardan hem biri hem öbürü için açık bir biçimde düzenlenmemiş her toplum bozuk ve özelliksiz bir topluluktan başka bir şey olmayacaktı. Askeri amaç eski düzenin amacıdır, sanayi amacı yeni düzenin amacıdır. Olumlu felsefenin temelleri. 1825'te yazdığı bir başka yazıda filozof, bilimler ve bilginler üzerine felsefi belirlemeler ortaya koyar. Bu yazısında olumlu yöntemi yöntemlerin en güvenlisi ama en yavaşı olarak belirler. Böyle bir yöntem insanlığın çocukluk dönemleri için geçerli olamayacak ya da olamamış bir yöntemdir. Çünkü her şeyden önce uzun gözlemlere dayanması gerekmektedir. Gözlemler kuramı gerektirirler ya da kurama dayanmalıdırlar. İnsan mutlak deneycilerin sandığı gibi olguları kendiliğinden birleştirebilen, onlardan doğrudan doğruya sonuçlar çıkarabilen bir varlık değildir. Bunları yapabilmesi için temel bir açıklamanın olabilmesi gerekir. Gözlemler kuramları, kuramlar gözlemleri zorunlu kılarlar. İnsan ilk dönemlerinde dinbilimsel yöntemi kullanmış, onda dalgalı ve geçici de olsa dolaysız ve basit bir kuram bulmuştur. Oysa olumlu düşünce dinbilimsel düşünceden çok ayrı bir yol tutmuştur. Olumlu felsefenin ilk özelliği tüm büyük sorunları insan için zorunlu bir biçimde çözülmez olarak belirlemektir. Zihnimize olguların tüm ilk nedenleri ve son nedenleriyle ilgili her türlü açıklamayı yasaklayarak olumlu felsefe kendine çalışma alanı olarak onların etkin ilişkilerini ortaya çıkarmayı belirler. Bizim için düşüncemizin gelişimi ancak toplumda olasıdır diye düşünmek yetmez. Ayrıca toplumsal ilişkilerin doğası ve genişliği her dönemde manevi gelişimimizin öz yapısını ve hızını belirler diye düşünmek de gerekir. Buna göre manevi gelişimimizin özellikleri de toplumsal ilişkilerimizin özelliklerini belirleyecektir. Bugünün insanı her kişinin kendisi için yaşadığı bir toplumda hiçbir gelişimin gerçek ve sürekli olamayacağını iyi bilmektedir. Bu açıdan dinbilimsel kavrayışla olumlu kavrayış arasında büyük ayrılıklar vardır. 3 durum yasası. Auguste Comte bu yazısında şöyle der: dinbilimsel felsefe doğrudan doğruya tüm olguların ilk kaynağına yerleşerek özellikle onların genel nedenlerini ortaya çıkarmaya çalıştı. Oysa olumlu felsefe insan zihni için ulaşılmaz saydığı tüm neden araştırmasını bir yana bırakarak yalnızca yasayı, yani olgular arasında bulunan sağlam benzerlik ve ardışıklık ilişkilerini ortaya çıkarmaya yöneldi. Bu iki bakış açısı arasına doğal olarak metafizik bakış açısı yerleşti. Bu bakış açısı her olguyu o olguya özgü soyut bir gücün üretimi olarak belirleyen bakış açısıdır. Auguste Comte metafizik dönemi din bilimden fiziğe doğru geçişin doğal ve kaçınılmaz aracısı sayar. Din bilimsel ve metafizik kuramların gelişimi olumlu kuramlara doğru sürekli bir ilerlemeyi sağlamıştır. Bu ilerleme insan düşüncesinin çocukluktan olgunluğa geçişini belirler. İnsan zihni bir kuramı gerçekten bıraktığı zaman ona bir daha dönmez. Bir yöntemin geçerliliği ve etkisi uygulamalarının sayısıyla ve önemiyle ölçülür. Artık hiçbir şey üretmeyen yöntemler hemen kesin bir biçimde kullanılabilir olmaktan çıkarlar. Düşüncemizin ilk denemelerine egemen olmuş olan din bilimsel ve metafizik yöntemler hemen tümüyle verimsizleşmişlerdir. En azından 200 yıldan beri böyledir bu. Öyleyse olumlu durum insanlık tarihinin son durumudur. İnsan düşüncesi doğası gereği yaşadığı tüm yönlerde 3 ayrı kuramsal durumdan geçmiştir. Din bilimsel durum, metafizik durum ve olumlu durum. Birincisi geçicidir, ikincisi geçiş durumudur, üçüncüsü kesindir. Bu temel yasa bugün benim gözümde insan üzerine ve toplum üzerine tüm araştırmaların çıkış noktası olacaktır. Din bilimsel ve metafizik öğretiler henüz bazı etkinlikleri koruduklarına göre, hiç değilse oldukça büyük bir etki gücü taşıdıklarına göre bu önemli devrimin bittiği söylenemez. Auguste Comte, olumlu düşüncenin kaynaklarını Bacon'ın ilkelerinde, Descartes'in kavrayışlarında ve Galileo Galilei'nin buluşlarında görür, tam anlamında din bilimsel ve metafizik bağlardan kurtuluş bu kişilerde gerçekleşmeye başlamıştır. Bilimlerin konumu. Auguste Comte'a göre son 200 yıl içinde çeşitli bilgi alanları birer birer eski düşünceden kurtularak olumlu duruma girmiştir. Bu kurtuluş ilk olarak gökbilim düzeyinde gerçekleşmiştir. En basit, en genel ve insandan en uzak olgular gökbilimsel olgulardır. Bunlar tüm öbür olguları etkilerler ve onlardan etkilenmezler. En azından bu etkilenme varsa da bizim görebileceğimiz bir etkilenme değildir. Bunlar tek bir yasaya, doğanın en evrensel yasasına uyarlar yalnızca. Bunları gerçek anlamda yeryüzünün fiziksel olguları izler. Bunlar birincilerden daha karmaşıktırlar. Ayrıca sonuçları açısından daha sınırlı özel yasaları izlerler. Bundan sonra birbirine bağımlı durumda olan kimya olguları gelir. Bu olgularda ayrıca yeni bir dizi yasa gözlemlenir. Bunlar etkileri daha az yaygın olan benzerlik yasa dizisidir. Daha sonra fizyolojik olgular gelir. Bu olgularda göksel olsun, yersel olsun fiziğin tüm yasaları gözlemlenir. Ayrıca kendilerine özgü olan ve etkileri çok sınırlı olan başka yasalarla koşullanmış kimyanın olguları gözlemlenir. Demek ki önce gökbilim, daha sonra fizik, daha sonra kimya, en son da fizyoloji olumlu bilim olmuştur. Fizyoloji içinde düşünsel ve duygusal işlevleri ayrı, organik işlevleri ayrı ele almak gerekir. Bu bilimlerin ardından manevi olgular fiziğin alanına girmek üzere din bilimin ve metafiziğin alanından çıkmıştır. Bugün manevi olgular hayvansallığın öbür olgularıyla bir düşünülmektedir. Bu dört bilim yeterli değildir. Dizginin tümlenmesi için bir bilim daha gereklidir. Bu bilim de toplumsal fizik olacaktır. Bu koşul yerine getirildiği zaman bir olumlu felsefenin varlığından söz etmek olası olacaktır. Böyle bir felsefe artık düşüncemizin tüm gerçek gereksinimlerini karşılayacaktır. Bundan sonra insan zihni din bilimsel ve metafizik yöntemlere başvurma isteği duymayacaktır. Böylece insanlık düşünsel öğrenimini tamamlamış, doğrudan kendi gerçek yoluna yönelmiş olacaktır. Toplumsal fizik böylece toplumsal olguları araştıracaktır ama onları gökbilimin, fiziğin, kimyanın, fizyolojinin olguları gibi yani değişmez doğa yasalarına götürerek araştıracaktır. Böylece insan türünün gelişimi dediğimiz o büyük olguyu açıklama olasılığı doğacaktır. Maymunu biraz aşan biçimde uygar Avrupalı biçimine kadar yaşanmış olan serüven ayrıntılarıyla anlaşılacaktır. Bu bilimin özü geçmişe yönelik derin araştırmada şimdinin gerçek açıklamasını ve geleceğin genel görünümünü elde etmeye dayanır. Böylece toplumsal olgular hayranlık ve eleştiri konusu olarak değil gözlem konusu olarak düşünülecektir. Bu yüzden bu konuların birbiri üzerindeki etkisini ve insanın gelişimi üzerindeki etkisini görmekle yetkin bir bilgi düzeyine ulaşılmış olacaktır. Bu durumda iyi ve kötü ile ilgili mutlak bakıştan uzaklaşılacak, toplumdaki göreli ilişkileri görmeye yönelilecektir. Böylece bilim öngörüyü artıracak, öngörü eylemi düzenlemeyi sağlayacaktır. Olumlu felsefenin kuruluşu. Auguste Comte'un gençlik yazıları onun felsefesini çok erkenden tasarladığını, felsefesinin çatısını ya da özünü çok erkenden oluşturduğunu göstermek bakımından önemlidir. Diyebiliriz ki onun olgunluk döneminde felsefesini kurarken ortaya attığı her görüş bu gençlik yazılarında tohum olarak ya da hatta zaman zaman açık olarak vardır. Auguste Comte'un verdiği derslerden giderek oluşturduğu ilk büyük çalışması Cours de Philosophie Positive, Olumlu Felsefe Dersleri 1830-1842 6 ciltlik bir yapıttır. Filozofun ilk büyük yapıtıdır ve Discours sur l'esprit positif ile Olumlu Düşünce Üzerine Konuşma 1844 birlikte olumlu felsefenin temel taşıdır. Ahlak ve din dışında tüm Comte dizgesini açıklayan bu yapıt, olumculuğun anlamını ve yöntemini ortaya koyar ve her şeyden önce bize somutun, ölçülebilir olanın, görelinin, kısacası bilimin alanına çağırır. Bacon'dan beri tüm yetkin kafalar ancak gözlemlenen olgulara dayanan bilgilerin gerçek bilgi olabileceğini söyler durur. Eski düşüncenin niçin sorusu yerine bundan böyle nasıl sorusunu geçerli sayan bu bakış, olumlu felsefe adı altında yeni yöntemi araştırır, olumlu felsefeyi bilgilerin genel dizgesi olarak belirler. Buna göre insanlık şimdi oldukça mutlu bir tarihsel dönemi yaşamaktadır. Olumlu felsefe bu dönemin felsefesidir. İnsan uslu şimdi güçlü bilimsel çalışmalara yönelebilmemiz için oldukça olgunlaşmış durumdadır. Olumlu felsefe, ilerlemeci bakış. Auguste Comte bu kitabının başlarında şöyle der. Olumlu felsefenin gerçek doğasını ve özel öz yapısını uygun bir biçimde açıklayabilmek için önce bütünü içinde ele alınan insan düşüncesinin gelişen ilerleyişine bir göz atmak kaçınılmazdır. Çünkü herhangi bir kavrayış en iyi tarihiyle anlaşılabilir. Böylece insan düşüncesinin bütünsel gelişimini onun en basit ilk atılımından günümüze kadar çeşitli etkinlik alanlarında inceleyerek onun değişmez bir zorunlulukla bağlı olduğu ve bana gerek bizim düzenimizin bilgisiyle sağlanan ussal kanıtlarla gerek geçmişimizin dikkatli bir biçimde gözlemlenilmesiyle elde edilen tarihsel doğrulamalarla sağlam bir biçimde ortaya konulabilir görünen bir büyük temel yasayı ortaya çıkardığıma inanıyorum. Bu yasa şudur. Başlıca kavrayışlarımızdan her biri, bilgilerimizin her bir dalı ard arda üç ayrı kuramsal durumdan geçer. Din bilimsel ya da düşsel durum, metafizik ya da soyut durum, bilimsel ya da olumlu durum. Bir başka deyişle, insan düşüncesi araştırmalarının her birinde doğası gereği öz yapısı özden ayrı, hatta temelden karşıt üç felsefe yapma yöntemini ard arda kullanır. Önce din bilimsel yöntemi, sonra metafizik yöntemi, daha sonra olumlu yöntemi kullanır. Buradan karşılıklı olarak birbirini gideren üç çeşit felsefe ya da olguların bütünü üzerine üç genel kavrayış dizgesi ortaya çıkar. Birincisi insan düşüncesinin zorunlu başlangıç noktasıdır. Üçüncüsü onun belli ve kesin durumudur. İkincisi yalnızca geçiş sağlamaya yöneliktir. Din bilimsel durumda insan düşüncesi araştırmalarını özellikle varlıkların öz doğasına, kendisini etkileyen tüm etkenlerin ilk ve son nedenlerine, kısacası mutlak bilgilere doğru yönelterek, olguları az ya da çok sayıda doğaüstü güçlerin dolaysız ve sürekli eylemleriyle yaratılmış sayar, bu doğaüstü güçlerin keyfi müdahalesi evrenin tüm görünür anormalliklerini açıklamaktadır. Birincisinin basit bir değişimden başka bir şey olmayan metafizik durumda, doğa güçlerinin yerini dünyanın çeşitli varlıklarına bağlanan ve gözlemlediğimiz tüm olguları kendilerince yaratacak güçte görülen gerçek bütünlükler, kişileştirilmiş soyutlamalar yani soyut güçler almıştır. Olguların açıklaması bu durumda kendilerini karşılayan bütünlüklere bağlıdır. Sonunda olumlu durumda insan düşüncesi mutlak kavramlara ulaşmanın olanaksızlığını görerek evrenin kökenini ve amacını araştırmayı, olguların öz nedenlerini aramayı bırakır ve usa vurmayla gözlemi bir arada kullanarak yalnızca olguların etkin yasalarını yani onların değişmez ardışıklık ve benzerlik ilişkilerini ortaya çıkarmaya yönelir. Fetişçilik, çok tanrıcılık, tek tanrıcılık. Auguste Comte daha sonra yayımladığı Discours sur l'esprit positif'te bir ilksellik ya da ilkellik döneminin ardından gelen ilk etkin dönemi, dinsellik dönemini üçe ayırarak şöyle ele alır. Bu ilksel durumun gelişiminden çıkmış olan, giderek dizgeleşmiş bu tam anlamında din bilimsel anlayışı iyi kavrayabilmek için, onun bizim gözümüzde en ileri olan toplumlarda tamamlanmış bulunan ama en belirleyici olmayan son evresini ele almakla sınırlanmamak gerekir. Onun temel özdeşliğini ardışık bir biçimde ona özgü olan başlıca üç biçim altında belirleyebilmek için onun doğal ilerleyişinin bütününe bir göz atmak kaçınılmaz olmaktadır. Bunlardan en dolaysız ve en belirgin olanı tam anlamında fetişçilik özellikle tüm dış cisimlere bizimkine benzer ama hemen her zaman daha canlı, eylemlerine göre doğal olarak daha güçlü bir yaşam ulamaya dayanır. Yıldızlara tapınma bu ilk din bilimsel evrenin en yüksek düzeyini belirler. Bu evre başlangıçta üst hayvanlar düzeyinde beliren yaşamdan pek az ayrılır. Din bilimsel felsefenin bu ilk biçimi tüm toplumumuzun düşünce tarihinde apaçık bir biçimde bulunuyor olsa da O bugün ancak türümüzü oluşturan üç büyük ırkın en az kalabalık olanında doğrudan doğruya baskındır. Modernlerin çok zaman birinci evreyle karıştırdığı gerçek çok tanrıcılığı oluşturan ikinci temel evrede din bilimsel düşünce apaçık bir biçimde imgelemin özgür kurgusal üstünlüğünü ortaya koyar. Oysa o zamana kadar içgüdü ve duygu insani kuramlarda özellikle baskın durumda olmuşlardır. Başlangıç felsefesi burada gerçek yazgısının bütününde ortaya çıkabilecek en derin dönüşüme uğradı. Burada yaşam alışılmış bir biçimde görünmez olan ve etkin müdahalesi bundan böyle bütün insani olguların doğrudan doğruya kaynağı durumuna gelecek olan çeşitli düşsel varlıklara gizemli bir biçimde taşınmak üzere maddi nesnelerden çıkarıldı. Dinsel düşünceyi özellikle bugün pek önem verilmeyen bu belirleyici evrede incelemek gerekir. Bu düşünce bu evrede tam bir durgunlukla ve daha sonra görülmesi olanaksız bir yapılılıkta gelişmiştir. Bu dönem her bakımdan hem düşünsel hem toplumsal açıdan onun en büyük yükseliş dönemidir. Türümüzün büyük bir bölümü kara ırkın seçkinleri dışında ve beyaz ırkın en az gelişmiş bölümü dışında insanlığın üç ırkının büyük bir bölümünde varlığını sürdüren böylesi bir durumdan henüz çıkmış değildir. Üçüncü din bilimsel evrede tam anlamında tek tanrıcılık başlangıç felsefesinin kaçınılmaz çöküşünü başlatır.